Bombalardan kurtulsalar açlıkla vuruluyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in artan saldırılarıyla karşı karşıya olan Gazze'de gıda kıtlığı giderek büyüyen bir krize dönüşüyor. Geçmiş yıllarda bir bayram havasında geçen Ramazan ayında ateşkes ilan edilmesi ümitlerinin de suya düşmesiyle bu konudaki endişeler de artıyor. Merceğin bu haftaki bölümünde tüm uluslararası çağrılara ve çabalara rağmen insani yardımların etkin bir şekilde ulaştırılamadığı Gazze'yi konuşacağız. Gazze şeridi, sahil şeridine paralel bir şekilde uzanan toplam 365 kilometre karelik bir alana yayılıyor. Bu 365 kilometrelik alanda 2,3 milyon insan yaşıyor. Güney tarafında Refah ve Han Yunus'un olduğu bölge Mısır sınırında yer alıyor. İsrail'in Gazze'de ilerlemesi, bölge halkının güvenli bölge olarak belirlenen güney tarafındaki Refah'a göç etmesine neden oldu. İsrail'in saldırılarından kaçmak için buraya sığınanlarla birlikte Refah'ın şu anki nüfusu 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu insanlar da 55 metrekarelik bir alana sıkışmış durumda. Konut yetersizliği had safhada. Çadır bulabilenler Mısır sınırına kadar geldi, ondan sonra da gidecek başka bir yerleri yok. Uluslararası ateşkes çağrılarına ve tüm müzakerelere rağmen İsrail lideri Benjamin Netanyahu, Refah kara operasyonunu başlatmakta kararlı olduğunu duyurdu. Balıkçılıkla geçinebilen bölge halkı zaten yıllardır insani yardımlara bağlı durumda. Savaş başladığından beri bölgede hali hazırda var olan gıda sorunu giderek daha da büyüdü, karadan yardım neredeyse imkansız hale geldi. Hükümetler ve yardım kuruluşları alternatif yollar arasa da aslında insani yardımların karayoluyla ulaşması en verimli ve maliyeti en uygun olan yöntem. Peki karadan yardım neden durma noktasına geldi? Gazze'nin güneyinde iki giriş noktası bulunuyor. Yardımların kuzeye kadar ulaşması için kilometrelerce yol kat etmesi ve birden fazla noktada durması gerekiyor. Bu da 3 haftayı buluyor. Uluslararası yardımların çoğu Mısır'daki El Arish Havalimanı'nın yakınlarındaki depolarda stoklanıyor. Ürdün üzerinden belirlenen bir rota ile de Gazze'ye ulaşıyor. Ancak yardımların öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolünden geçmesi gerekiyor. İsrail'in Nitzana geçidinde denetlenen yardım yüklü kamyonlar ya Refah kapısına ya da Kerem Shalom geçidine gidiyor. Burada boşaltılıp farklı kamyonlara yüklenen yardımlar Gazze içinde dağıtılmadan önce depolama tesislerine götürülüyor. Gazze'nin kuzeyine gönderilen yardımların da iki kontrol noktasından geçmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı yani UNRWA geçen 4 hafta içinde yalnızca 140 kamyonun Gazze'ye ulaştığını duyurdu. Ancak uzmanlar yardımın herkese yetmesi için günlük 300 kamyon gıdaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. UNRWA, İsrail'in denetimlerde yardımları engellemeye çalıştığını, her kontrol noktasında kamyonların kilometrelerce kuyruk oluşturduğunu ve içindeki tek bir parça ürünün kabul edilmediği senaryolarda baştan başlamak zorunda olduklarını anlattı. İsrail, Ocak ayında yardımların ulaştırılmasından sorumlu olan UNRWA'nın içindeki bazı insanların 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılara karıştığını ileri sürdü. Bu iddialardan sonra kuruluş içindeki bazı insanların işten çıkarılmasına rağmen kuruluşa sağlanan fonların bir bölümü durduruldu. Diğer yandan İsrail'in yardım sırasında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı yönündeki haberler sıklıkla basına yansımaya başladı. Yüzlerce insan yardım beklerken ölüyor, binlercesi de yaralanıyordu. Yardım kuruluşları Gazze'nin kuzeyine yiyecek dağıtırken saldırıya uğradıklarını ve yağmalarla karşılaştıklarını söylüyor. Şubat ayının sonlarına doğru da buradaki teslimatlarını askıya aldıklarını duyurdular. Bu noktaya kadar İsrail'in hamleleri aslında yardımları pek de istemediğini, sürekli bir zorluk çıkardığını gözler önüne seriyor. Ancak İsrail yardım akışını engellemediklerini ve denetimlerde yalnızca %1,5'unu geri çevirdiklerini söylüyor. Yani bu açıdan yardım kuruluşları İsrail'in söyledikleri çelişiyor. Ancak kuzeyde bulunan Filistinler için gıdaya erişim, güneydekilere oranla çok daha zor. Geçen hafta İsrail 24 kamyonun kuzey sınırından geçmesine izin verdi. Dünya Gıda Programı'nın genel müdür yardımcısı Carl Stahl, bunun bir defaya mahsus değil, düzenli ve sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. Peki Gazze'liler nasıl hayatta kalıyor? New York Times'a röportaj veren 21 yaşındaki Asel Mutayir, bir haftada 4 şehit ailesiyle birlikte 2 tencere çorba bölüştüklerini söylemiş. Bulabildikleri en ucuz malzeme ise daha önce hayvan yemi olarak kullanılan öğütülmüş arpa. Asel, bu arpayla annesinin pide yaptığını, yabani bitkilerin yapraklarından da çorba yaptıklarını anlatmış. Yine TRT'nin kayda aldığı 4 şehit bir aile, kaktüs yaprakları yiyerek hayatta kaldıklarını aktarmış. Açlıktan 30 kilo verdiğini söyleyen adam, elindeki kaktüs yaprağını göstererek, bu artık Gazze'nin kuzeyindeki yemeğimiz demiş. Özetlersek, Gazze'ye yardımların çoğu Mısır ve İsrail'in kontrolündeki kapılardan yapılıyor. Yetkililer, bölgedeki 2,3 milyon nüfusun 4'te 1'inin kıtlığın eşiğinde olduğunu, insanların, çocukların açlıktan öldüğünü söylüyor. Yani açlık adeta bir silah haline geldi. Filistinliler, Ramazan ayının gelmesiyle de hayatlarında bir şeyin değişmediğini, zaten aylardır açlık orucunda olduklarını söylüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü, daha fazla gıda girişine izin verilmezse, nüfusun yarısından fazlasının yani 1 milyon üzerinde insanın risk altında olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF birkaç gün önceki açıklamasında bu zamana kadar açlıktan ve susuzluktan ölen çocuk sayısının en az 27 olduğunu söyledi. Bölgeye yardım ulaştırmak için alternatif yöntemler de aranıyor. Fransa, Ürdün, Birleşik Krallık ve ABD havadan yardım göndermeye başladı. Uçaklarla giden yardımlar paraşütlerle aşağıya atılıyor. Bu yönteminde çeşitli sıkıntıları olduğu ortaya çıktı. 8 Mart'ta havadan inen bir paket paraşütün arızalanmasıyla yere çatıldı. Orada bekleyenlerden 5 kişi paketin altında kalarak hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Bölgeye yardım ulaşsa da bunun dağıtımının koordine edilmesi en önemli sorunlardan bir tanesi. Havadan düşen yardım hem güvenlik açısından risk teşkil ediyor hem de insanların yardım paketine koşması izdihamını yaratıyor. Filistinliler orada bekleyen binlerce kişinin çok azının yardım alabildiğini, diğerlerinin ise eli boş döndüğünü söylüyor. Ayrıca bu yöntemin maliyeti de oldukça yüksek. Geriye üçüncü bir yol kalıyor. O da kara yardımlarına muadil olarak deniz üzerinden yardım götürmek. ABD, Mart ayının ortasında deniz köprüsü ve geçici bir liman için çalışmaya başladı. Geçici liman planına göre ABD ordusu, Gazze açıklarına bir yüzer iskele inşa edecek. Bu iskele de geçici bir geçitle karaya bağlanacak. Amerikan askerleri bu yardımları Gazze'ye hiç ayak basmadan yapacak. Pentagon, 10 Mart'ta limanın inşası için gerekli malzemelerin bölgeye sevk edildiğini, ancak yapımının 60 günü bulabileceğini açıkladı. Uluslararası kuruluşların acil olarak altını çizdiği bir gıda krizi yaşanırken, 60 günlük bir bekleyişin, açlıktan ve susuzluktan ölenlerin sayısının katlanarak artmasına neden olacağı açık. İkinci sorunsa coğrafi zorluklardan kaynaklanıyor. Gazze kıyılarında büyük gemilerin yanaşabileceği bölgelerin sınırlı olması nedeniyle limanın nereye kurulacağı belli değil. Kuzeyde büyük gemilerin yanaşmasına uygun olmayan küçük bir balıkçı limanı varken güneyde daha uzun bir iskele bulunuyor. Ancak iki bölgeyi ayıran İsrail, insanların kuzey ile güney arasındaki geçişini engelliyor. Ayrıca limanın güvenliğini kimin sağlayacağı da henüz belirsiz. Yardımlar, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaca limanından başlayan bir deniz koridorunu takip ederek Gazze'ye ulaşacak. Bu tapsamda ilk yardım gemisi İspanyol yardım kuruluşu Open Arms, 12 Mart'ta Larnaca limanından ayrıldı. Gemi, henüz Güney Kıbrıs'taki limandan ayrılmadan önce İsrail tarafından denetlendi. İsrail, bundan sonraki tüm sevkiyatların bu şekilde denetleneceğini de söyledi. ABD merkezi yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından organize edilen görev kapsamında yola çıkan Open Arms, içinde 200 tonluk gıda yardımıyla 16 Mart'ta Gazze kıyılarına ulaştı. Gazze'de açlık kriz noktasına ulaşırken, World Central Kitchen'ın Open Arms işbirliğiyle bölgeye ulaştırdığı insani yardım yüklü gemi, 20 yılın ardından biri ilkti. Open Arms, aynı zamanda mülteci ve göçmenleri Akdeniz'de boğulmaktan kurtarmak, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden sonra yardım ulaştırmak ve Ukrayna Savaşı'nda kaçan mültecileri tahliye etmek üzere hayata geçirdiği çalışmalarıyla da biliniyor. Gazze'de işleyen bir liman bulunmadığı için World Central Kitchen ekibi tarafından yıkılan binaların molozları kullanılarak kıyı şeridine derme çatma bir iskele inşa edildi. World Central Kitchen'ın kurucusu Jose Andres, bölgeye ulaşan yardımın kendilerinin Gazze'de kurduğu 60'tan fazla mutfak ve çok sayıda depo içeren ve hali hazırda daha fazlası da inşa edilmekte olan mevcut ağı aracılığıyla dağıtılacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahaya çıkan World Central Kitchen CEO'su Erin Gorda, Gazze'ye deniz üzerinden sürekli yardım atan bir otoyol inşa edilmesini istiyorum açıklamasında bulundu. Jose Andres ise X hesabından ABD Başkanı Biden'ı ateşkes çağrısında bulunmaya ve askeri müdahaleyi durdurmaya çağırdı. İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu ise çocukları öldürmeyi, insani yardım gönüllülerini ve basını hedef almayı bırakın. ABD donanmasının gelişini iptal etmelisiniz. Rıhtım inşa etmek ve gemiye yardım ulaştırmak için gereken çaba hiç mantıklı değil. Kontrol noktalarında bekleyen yardım dolu binlerce kamyonun içeri girmesine izin verilmeli. İnsani amaçlarla bile olsa askeri müdahale bir çözüm değildir. Ve ne Gazze halkı ne de benim tarafımdan memnuniyetle karşılanır sözleriyle eleştirdi. 240 tonluk yardım malzemesinin yanı sıra boşaltma sürecini hızlandırmak amacıyla ağır makineleri de taşıyan ikinci bir gemi Kıbrıs Larnaca Limanı'ndan 17 Mart Pazar günü yola çıktı. Organizasyon, Ramazan ayında fon toplamak ve ihtiyaç sahibi Filistinlilere 4,7 milyon öğün yemek sağlama hedefine ulaşmak amacıyla özel çaba gösteriyor. Dünyayı bir şefin gözüyle değiştirmeyi amaçlayan World Central Kitchen, uzun yıllar süren çalışmaların ardından Maria kasırgası sonrasında Puerto Rico'da 3,7 milyondan fazla yemek servis ederek ilk kez kamuoyunun dikkatini çekti. Bir şefin liderliğinde varlığını sürdüren ve dünya çapındaki felaketleri takip etme ve hızla harekete geçme yeteneği artık dünya çapı inen bu organizasyonun arka planına birlikte bakalım. Şef Jose Andres tarafından 2010 yılında kurulan, karar amacı gütmeyen World Central Kitchen'ın misyonu dünya çapında doğal afetlerden ve insani krizlerden etkilenenlere yemek sağlamak olarak özetleyebiliriz. Organizasyonun yalnızca acil gıda yardımı sağlamayı değil, aynı zamanda toplulukları güçlendirmeyi, Açık ve uçsuzluğa uzun vadeli çözümler sağlamayı da amaçlıyor. Fikir, Jose Andres'in afet yardım çalışmalarındaki deneyimlerinden doğdu. 2010 yılında Haiti'de yaşanan depremin yol açtığı yıkıma tanık olan Andres ve bir grup şef, ihtiyaç sahiplerine yemek sağlamak için harekete geçti. Bu deneyim Andres'e gösterdiği çabaları resmileştirmenin ve genişletmenin bir yolu olarak World Central Kitchen'ı yaratma konusunda ilham verdi ve ilk adımlar atıldı. Organizasyon bu noktadan sonra büyüyerek Houston ve Puerto Rico kasırgalarıyla Batı ABD ve Avustralya'daki orman yangınları sonrasındaki yiyecek ihtiyacına yanıt verir hale geldi. Artık çalışanlar, ABD-Meksika sınırında çadırlarda yaşayan insanlar ve Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler için de yemek pişiriyordu. Grup misyonunu insani, iklim ve toplumsal krizlere yanıt olarak ön saflara ilk ulaşan olup ihtiyaç sahiplerine taze yemekler sağlamak olarak tanımıyordu. Diğer uluslararası yardım kuruluşlarından farklı olarak da bu ihtiyaçlara şeflerle cevap veriyordu. 2013 yılında World Central Kitchen şu anda 140 profesyonel şefin yer aldığı şef ağını kurdu. Bu ağ, şeflerin meslekleriyle ilgili bilgi ve kaynakları kullanarak küresel ölçekte olumlu değişim gerçekleştirebileceklerine inanan bir tür sınır tanımayan şefler programı olarak tanımlanıyor. World Central Kitchen'ın çalışmalarının çoğunluğu dünya çapında doğrudan eğitim, sağlık, istihdam yaratma veya sosyal gelişim konularını ele alıyor. Çocukların okulda yemek yemesini sağlamak için devlet okullarında çalışan mutfaklar inşa ederek onları okula gitmeye teşvik ederken, bir yanda da istihdam yaratmak için aşçılık okulları kuruluyor. Bu okullar aynı zamanda konaklama endüstrisini güçlendirerek, Haiti başta olmak üzere aktif olduğu bölgelerde ekonominin canlanmasına katkı sağlıyor. Kâr amacı gütmeyen bu organizasyon hep iyi haberlerle gündeme gelmiyor. Olumsuz eleştirilerle karşı karşıya olduğu da oluyor. Geçen yıl yaşanan iki Bloomberg soruşturması, Andres'in ekibinin güvensiz durumlar yaşamasına sebep olduğu, kuruluşun hızlı büyümesine uyum sağlayacak yeterli güvenlik, yönetim ve muhasebe protokollerinden yoksun olduğu gibi iddiaları içeriyordu. World Central Kitchen'ın büyüme sancıları bununla sınırlı kalmıyordu. Haziran 2023'te bağımsız bir hukuk firması, Ukrayna ve Türkiye'deki varlığıyla bağlantılı birkaç milyon dolarlık dolandırıcılık olaylarının World Central Kitchen tarafından doğrulandığını açıkladı. Organizasyonun sözcüsü yaptığı açıklamada, büyük krizlerde ve aktif savaş bölgelerinde faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluşların ne yazık ki dolandırıcılığa maruz kalma olasılıklarının yüksek olduğunu belirtti. İfşa var, her iki lokasyonda da personel değişikliklerine yol açarken, şirket tarafından yapılan açıklamada, World Central Kitchen edindiği misyonun yavaşlamasına sebep olmayacak şekilde dolandırıcılıkla mücadele etmek üzere isimsiz bir ihbar hattı ve çeşitli yapısal iyileştirmeler dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri uyguladığını paylaştı. Tüm bu tartışmalara rağmen afet müdahalesine ek olarak dünya geneindeki savunması topluluklarda açlık ve yoksulluğu ele almak için gıda güvenliği girişimlerine, aşçılık eğitim programlarına ve topluluk mutfaklarına odaklanan World Central Kitchen gitgide kapsamını genişletiyor. Gıda yardımı ve toplumları güçlendirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları insani krizlere yönelik etkili çalışmaları nedeniyle geniş çapta tanınırlık ve destek kazanıyorlar. Her fırsatta insanlara insanca davranılmasının istediğini vurgulayan organizasyonun kurucusu Şef Jose Andres, zorlu koşullarda durum ne olursa olsun insanların bizlerden onlara acımamamızı istemediğini unutmamamız gerektiğini özellikle yineliyor ve ekliyor. İnsanların tek istediği saygı görmek ve onurlarını korumak. Bunu yapmanın yolu da en karanlık zamanlarda onların yanında olmaktır.